الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قيمتli kardeşlerim, yeni salonunuzda bir sene aradan sonra programı düzenlemeyi nasip eden Allah'a hamd ediyorum. Allah Azze ve Celle insanı yeryüzüne bir vazife ile gönderdi. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olacak, Allah'ın istediği gibi bir fert, Allah'ın istediği gibi bir aile, Allah'ın istediği gibi bir toplum, bir ümmet, bir dünya meydana getirecek. Allah'ı temsil edecek, kendi istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi yaşayacak. Çünkü İnsan kendi istediği gibi yaşamaya kalktığı zaman kendisini tanıyamadığı için, kendi ihtiyaçlarını anlayamadığı için, geleceği bilemediği için, ruhunu ve nefsini bilemediği için insana uygun bir hayat tarzını tayin edememektedir. Eğer insan kendi bildiği gibi yaşamaya kalkarsa, tarih boyunca olmuş olan bir kez daha olur, şu anda da olmaya devam eden, insana yakışmayan bir hayat tarzına mecbur kalır. Halbuki insan şerefli bir varlık olarak yaratılmıştır. Şerefine uygun bir hayat yaşayamaz. İnsanın Allah'a kul olmasının elbette birçok sebebi var. Bir kere Allah Azze ve Celle kendisinin yaratanıdır, kendisinin rızık verenidir. Ayrıca Allah insanı en iyi tanıyandır. İnsan hiçbir zaman kendisini Allah'ın tanıdığı gibi tanıyamaz. Ve insan gaybı bilmemektedir. Kendi bildiği gibi kanunlar koysa, kendi bildiği gibi ideolojiler geliştirse, kendi kafasına göre takılmaya kalkarsa, o koymuş olduğu kuralların ileride nasıl sonuçlar vereceğini de bilememektedir ve insana zarar vermektedir. Tarih boyunca insanoğlu ne zaman Allah'a kulluktan uzaklaştıysa, mutlaka insana yakışmayan bir hayata düçar olmuş, mutlaka birçok sorunlarla karşılaşmış, insanlık şerefini kaybetmiştir. Hem bundan dolayı kul Allah'a kulluk yapmak zorunda, aciz olan varlık kendisini yaratana itaat etmek zorunda. Bu kendisinin iyiliği için. Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok elbette. Şöyle bir bakın kainata, kainatta ne kadar mahlukat var. Bütün mahlukat hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Yusabbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Dolayısıyla insan Allah'ı tesbih etmese, Rabbini zikretmese, ona kulluk yapmasa Allah'ın şerefinden bir şey eksilmez. Fakat insan kendisi kaybetmiş olur. Bütün zerrat, bütün hücreler, bütün mahlukat, gördüğümüz görmediğimiz küçük büyük, dünyada olan ve olmayan, kainatta olan her şey Allah'ı tesbih ederken, ona kulluk ederken, insanın Allah'a kulluktan kaçınması sadece kendisine zarar vermektir ve Allah Azze ve Celle'ye bir zararı olmayacaktır. Bütün mahlukat Allah dedikten sonra sen desen ne olur, demesen ne olur? Demezsen sen kaybedersin. Bütün zerreler Allah diyor. Hepsi fıtraten Allah'a kulluk yapıyor. Hatta kafir olan insanın bile vücudu, her bir zerresi, her bir hücresi Allah diyor ve Allah'a kulluk yapıyor. Fıtri olarak herkes Allah'a kuldur. Firavun bile, Nemrut bile, Ebu Cehil bile, fıtraten hepsi Allah'a kuldurlar. Yemek yemeden yaşayabilirler mi? Uyumadan yaşayabilirler mi? Allah Azze ve Celle onların vücuduna, bedenlerine böyle bir kanun koymuş ve hepsi o kanuna bağlı kalmak zorunda kalmıyorlar mı? Hepimiz vücudumuz itibariyle Allah'a kuluz. Fıtraten herkes Allah'ın kulu. Ama Allah Azze ve Celle bize cüz'i irade vermiş. Sadece fıtraten Allah'a kul olmamızı istememiş. Bize cüz'i irade vermek suretiyle irademizle Allah'a kul olmayı seçmemizi istemiş. İrademizi kullanmak suretiyle Allah'a kulluğu biz tercih edeceğiz. Zaten vücudumuz Allah'a kulluk yapıyor. Yalnız Müslümanın vücudu değil, kafirin vücudu da, kafirin hücreleri de Allah'a kulluk yapıyor. Ama bu kabul edilen bir şey değil. O ister istemez olan bir kulluk. Allah ise bizim isteyerek kulluğu tercih etmemizi istiyor. Onu kabul ediyor. O yüzden Kur'an buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir sebepten dolayı yaratmadım. Sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Başka bir sebepten dolayı değil. İnsanlar neden yaratılmış? Kur'an bize onu açıklıyor. Kur'an'ın konusu insandır, toplumdur. Kur'an insana yeryüzüne gönderilirken hangi vazifeyle gönderildiğini anlatır. Nasıl bir toplum istemektedir Allah? Nasıl bir dünya istemektedir? Kur'an'ın konusu budur. Ve Kur'an insanı ve cini özel olarak belirtiyor. Halbuki bütün mahlukat Allah diyor. Hepsi Allah'a tesbih ediyor, zikrediyor. Ama Allah Azze ve Celle özellikle insanın ve cinin üzerinde duruyor. Çünkü insanda ve cinde nefis var ve akıl var. Diğerlerinde bu ikisi birden yok. Ya hayvanlar gibi aklı yok, nefsi var. Aklı olmadığı için sorumlu değil. O ister istemez Allah'a kulluk yapmaktadır. Kendi tercihi değildir. Hayvan Allah'ın kuludur, onun dediği gibi yaşamaktadır. Ama bu onun tercihi de değildir. Allah Azze ve Celle tercih yapma hakkını insana ve cinlere vermiştir. Bir kısım varlıkların böyle hayvanlar gibi, bizim gibi aklı yok, kendilerince bir akılları varsa bile bizim gibi bir akla sahip değiller.
Ama nefisleri var, onlar da yemek içmek isterler. Onların da bir takım arzuları vardır. Bir kısım varlıklar böyle. Bir kısım varlıklar da melekler gibi. Onların da aklı var hayvanların zıddına. Onların da aklı var ama nefisleri yok. Dolayısıyla onlar da imtihan dünyasında değildirler. Çünkü onlar ister istemez Allah'a kulluk yapmaktadırlar. Kendilerinin tercihi olmasa bile, elbette ki hayvan ve melek her ikisi de Rabbine kulluk yapmaktan mutludurlar. Kendilerini yaratana karşı nankörlük yapmamaktadırlar. Ama onlar istese de istemese de Allah'ın dediği gibi yaşamakla mükelleftirler. Bir kısım varlıklar da cansızlar gibi, ne nefisleri var ne de akılları var. Dağlar ve taşlar gibi, onlar da Allah'ın istediği gibi bir görev yerine getirmektedirler. Dünyada onlara nasıl bir görev verildiyse o görevi ifa etmektedirler. Onların aklı ve nefsi olmadığı için imtihanda değildirler. Ama insan ve cin, bunlar imtihanda. Çünkü aklı da var, nefsi de var. Şeytan da bir cin, onun da nefsi vardı ve o yüzden imtihanı kaybetti. Allah'a kulluk yapıyordu. Allah'a kulluk yapıyordu. Ama bu kulluk gerçek bir kulluk değildi. Ve bir gün Allah onun gerçek kul olmadığını ortaya çıkarmak istedi. Gerçek bir kul Allah ne derse itaat eder. Şartsız ve pazarlıksız. Ama şeytan öyle değildi aslında. Allah'a kulluk yapıyor gibi görünüyordu. Fakat Allah Allah olduğu için, ona karşı koyamadığı için, onun yüceliği karşısında eğilmek zorunda kalıyordu. Bir gün Allah Azze ve Celle Adem'e secde et dedi. Gerçek kul olmadığını ortaya çıkarmak istedi. Gerçek kul olmuş olsaydı, şartsız ve pazarlıksız bir şekilde boyun eğerdi. Fakat öyle olmadı. İtiraz etti. Halaktani min nar ve halaktahu min tin dedi. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın ey Rabbim. Ben nasıl ona secde ederim dedi. Ene hayrun minhu dedi. Ben ondan daha hayırlıyım. Halbuki mesele Adem'e secde etme değildir. Mesele Allah'a itaattir. Allah'a itaat ettikten sonra Allah Azze ve Celle'nin ne dediğinin önemi yok ki, sonuçta sen Allah'a itaat etmiş olmaktasın. Fakat şeytan, gerçek kul olmayanlar, bir gün Allah onların gerçekten kul olmadıklarını ortaya çıkartır. Çeşitli imtihanlar yaratır. Belki filan meselede itaat eder ama başka bir meselede itaat etmez. Bu şekilde onun gerçekten bir kul olmadığını Allah ortaya çıkarır. Bu Allah'ın sünnetidir. Cinlere bu imtihanı hazırlayan Allah, insana da imtihanlar hazırladı. Allah Azze ve Celle bu şekilde şeytanı imtihan etti. Sonra da insanla şeytanı imtihan etti. Sonra da şeytanla insanı imtihan etti. Ve şeytan yeryüzünde insanı saptırmak için uğraşır. Ve eğer kulluğu anlamışsa insan, o zaman şeytana karşı koyabilir. Kulluğu anlamışsa, şartsız ve pazarlıksız itaat olduğunu anladıysa, kulluk boyun eğmektir. Kulluk bağlanmaktır. Hiçbir şekilde itiraz etmemek üzere, sorgulamadan. Kul Rabbini nasıl sorgulayabilir? Allah bir şey söyleyecek ve insan onu sorgulayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Kulun Rabbini sorgulamaya hakkı yok. Rabbi ile pazarlık yapmaya da hakkı yok. Çünkü onun dünyasında yaşamaktadır. onun tarafından yaratılmıştır, onun tarafından beslenmektedir ve bütün vücudu ona itaat etmektedir. İnsan eğer kendi iradesiyle özel hayatında, toplumsal hayatında Allah'a kulluğu kabul ederse kendisi kazanacaktır, fıtratıyla uyumlu olacaktır. Fıtratıyla uyumlu olabilmesi buna bağlı. Fıtratımız zaten Allah'a kulluk yapıyor. Elimiz, ayağımız, gözümüz zaten Allah'a itaat ediyor. Onun verdiği vazifeyi yerine getiriyor. Eğer insan kendi iradesiyle Allah'tan başkalarına kulluk yapmaya kalkarsa ya da Allah'a kulluk yapmamaya kalkışırsa kendi fıtratıyla çelişkiye düşer. Bütün kainat Allah'a kulluk yapıyor. Vücut Allah'a kulluk yapıyor. Eğer insan kulluk yapmayacak olursa hem kainatla hem de kendisiyle çelişkiye düşer ve kendisiyle savaşmaya başlar. Allah Azze ve Celle insanların kulluğuna elbette ihtiyaç duymuyor. Fakat o insana kulluğu emrediyor. İnsanı bunun için yarattım diyor. İnsan ve cinleri bunun için yarattım. Liyabudun. Bana ibadet etsinler diyen. Allah'ın insanın ibadetine ihtiyacı olmadığına göre, bütün zerreler Allah'a ibadet ettiğine göre, şöyle bir bakın kainata, galaksileri bile sayamıyoruz. 100 milyar galaksi olduğunu söylüyorlardı önceleri. Şimdi teleskoplar biraz daha gelişince 200 milyar galaksi olduğunu söylüyorlar ve sonra hatta bütün bunların sadece bir uzay olduğunu söylüyorlar. Bundan başka uzayların olduğunu söylemeye başladı bilim adamları. Biz daha galaksileri sayamıyoruz. Biz daha uzayları sayamıyoruz. Bir de onlardaki bütün mahlukatı. Her galakside 100 milyar, kiminde 200 milyar, kiminde 300 milyar yıldız var, gezegenler var, uydular var. Bunların aralarında trilyonlarca kilometre mesafeler var. Bunların birçoğusu dünyadan çok çok daha büyük, güneşten de büyük ve bütün bunlarda mahlukat dolu. Bildiğimiz, bilmediğimiz birçok mahlukat saymak mümkün değil. Bütün bunlar Allah'a kulluk ederken Allah'ın kulluğa ihtiyacı olabilir mi? İnsanın kulluğuna ihtiyacı yok. Fakat Allah insanın iyiliği için Allah'a itaati emreder. İnsanın iyiliği için insan kendi başına bir yol tayin etmeye kalkışırsa, kendine kulluk yapmaya başlarsa, kendi nefsine, kendi aklına kulluk yapmaya kalkışırsa insan olmaktan çıkacaktır. Böylesi toplumlar, insana yakışmayan toplumlar meydana getirdiler. Böyle toplumlarda Allah'a kulluk yapılmadı. İnsana kulluk yapıldı, nefse kulluk yapıldı. Kulluk Allah'a tam teslimiyetle boyun eğmektir. Ne dediysem şuraya kadar dememektir. Şunu söylerse itaat ederim ama şunu söylerse itaat edemem dememektir. Kul hiçbir şekilde sınırı olmayan itaat sahibi olan insandır. Sınırlı bir şekilde itaat eden hakikatte Allah'a kul değildir. Eğer bir meselede Allah'a itaat edemiyorsa, etmiyorsa, o takdirde başkalarına itaat ediyor demektir. Başkalarına itaat eden nasıl olur da sadece Allah'ın kulu olabilir? O zaman Allah'la birlikte başkalarına da kulluk yapıyor demektir. Neden insan Rabbine kulluk eder? Rabia Hatun'un yanına bazı kimseler gelmişlerdi. Selef-i Salihinden, Evliya'dan bir kadın. Onlara sordu, neden Allah'a kulluk yapıyorsunuz? Neden ibadet ediyorsunuz? Birisi dedi ki, cenneti için, cennetini kazanmak için. Rabia Hatun dedi ki, senin yaptığını kötü bir işçi de yapar, kötü bir ırgat da yapar. O da maaş alabilmek için. ücretini, yevmiyesini alabilmek için çalışır. Sen de onlara benziyorsun. Diğerine sordu, sen neden ibadet ediyorsun? O da dedi ki, cehenneminden korktuğum için, cehenneme girmemek için. Rabia Hatun, senin yaptığını da kötü bir işçi yapar dedi. Kötü bir işçi patronundan fırça yememek için çalışır, ceza almamak için çalışır, işten atılmamak için çalışır. Sen de onlar gibisin. Peki dediler, sen neden yapıyorsun? Cennet için, cehennem için değilse, o zaman neden yapıyorsun? Dedi ki, önce ev sahibi, sonra ev için. Ev sahibi yani Allah, sonra ev yani cennet. Önce Allah için, sonra cennet için. Allah'ın cenneti olmasaydı ibadete layık değil miydi? Allah'ın cehennemi olmasaydı kulluğa, ibadete layık değil miydi? Allah Allah olduğu için layıktır.
Tekbir!
Sonsuz ilim sahibi olduğu için layıktır. Sonsuz hak sahibi olduğu için layıktır. Bunu anlamayanlar, kalbim temiz diyenler, kalbini neyle yıkamış bilemiyorum ama kalbi temiz olsaydı herhalde böyle söylemezdi. Benim kalbim temiz diyenler, benim ibadete ihtiyacım yok diyenler, ibadet sadece kalbin pis olmasıyla alakalı mıdır? Kulluk sadece kalbi kirli olanların yapacağı bir şey midir? Peygamberlerin kalbi kirli miydi? Meleklerin kalbi kirli midir? Allah Allah olduğu için onlar ibadet ederler. Kulluk zevklidir. Kulluk lezzetlidir. Kulluğu anlamayan onu bir zahmet gibi görür. Kulluğun lezzetini aldığı zaman artık onu bir zahmet olarak görmez, rahmet olarak görmeye başlar. Kur'an-ı Kerim, kalbinizi temizleyene kadar ibadet edin, Allah'a kulluk edin demiyor. Hem ibadet sadece eğilmek, doğrulmaktan ibaret değil. Namaz gibi, oruç gibi şekilsel bir takım şeyler değil. Bütün bir hayatı içine alan bir kavram. Bütün hayatı içine alıyor. Hayatınızda her ne varsa hepsi ya Allah'a ibadettir, ya nefsinize ibadettir, ya başkalarına ibadettir. Eğer hayatınızda olan her meselede Allah'ın dediği gibi yaşıyorsanız, o meselede Allah'a ibadet ediyorsunuz demektir. Allah'ın dediği gibi parayı kazanıyorsanız, Allah'ın dediği gibi harcıyorsanız, Allah'a kulluk yapıyorsunuz demektir. Başkalarının koyduğu kanunlara göre, Allah'ın haram dediği şekilde, başkalarının izin verdiği şekilde eğer para kazanıyorsanız, o meselede demek ki onların kulu olmuşsunuz demektir. İnsan her meselede Allah'a kul olmakla mükelleftir. Belirli meselelerde değil. Eğer kul benim kalbim temiz diyorsa, kalbi temiz değil ama farz-ı misal kalbi temiz olsaydı bile, insan sadece kalbini temizlemek için kulluk yapmaz ki, Allah layık olduğu için kulluk yapar. Allah'ın üzerimizde sonsuz hakkı olduğu için kulluk yapar. Allah'ın ilmi sonsuz olduğu için, rahmeti sonsuz olduğu için ve kullarını sevdiği için kul da ona cevap vermek zorundadır. Allah'ın isimlerinden birisi Veduttur. El-Vedud, kullarını seven demek. Allah Azze ve Celle kullarını sevdiğini ifade ediyor. Kullarını seven bir Allah. Dolayısıyla kulların da Rabbini sevmesi, sevdiği için ibadette bulunması ve kullukta bulunması icap eder. Eğer sadece korkuyla, sadece korkuyla, cehennem korkusuyla yahut sadece cennet arzusuyla Allah'a itaat edilecek olursa, bu Allah'ın istediği kulluk değildir. Çünkü dediğim gibi cennet olmasaydı, cehennem olmasaydı bile o yine kulluk edilmeye layıktı. Allah bu şekilde kulluk etmemizi ister. Allah Azze ve Celle insanı bu dünyaya bu maksatla gönderdi. Yükselecek. Allah'a kulluk yapmak suretiyle dereceler kat edecek ve başkalarına esir olmaktan kurtulacak. Allah'a kulluk yapmayanlar ne hale geldiler? Allah'a kulluk yapmayanlar, özgür olmak isteyenler, peygamberlerine karşı gelenler, hangi sebeple karşı geldiler? Allah'ı kabul ediyorlardı ama peygamberi kabul etmiyorlardı. Allah'ı kabul ediyorlardı, kitabı kabul etmiyorlardı. Allah'ı kabul ediyorlardı, ahireti kabul etmiyorlardı. Neden? Atalarının izinden gidiyorlardı. Allah'ın gösterdiği şekilde bir hayat sürmek istemiyorlardı. Neden? Neden putları tanrılaştırıyorlardı? Onlara kulluk yapıyorlardı. Neden? Onlar hayatlarına karışmayan bir Allah istiyordu. Kulluk sadece şekilsel olsun istiyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Kabe'ye Beytullah diyorlardı. Hazreti İbrahim'in hatırası olarak kabul ediyorlardı. Ve burası Allah'ın evidir diyorlardı. Fakat peygamberi kabul etmiyorlardı. Çünkü peygamberi kabul ederlerse anlıyorlardı ki Allah bir peygamber gönderdiyse elbette ki insanlardan bir şeyler isteyecek. Elbette insanlara kanunlar koyacak. Farzlar ve haramlar tayin edecek. Bunu anlıyorlardı. Eğer ahiret varsa demek ki Allah hesap soracak. Demek ki kimini cennete, kimini cehenneme koyacak. Bunu anlıyorlardı. O yüzden ahireti kabul etmek istemiyorlardı. Peygamberi kabul etmek istemiyorlardı. Diyorlardı ki biz atalarımızın izinden gideriz. Yani atalarının kulları olmuşlardı. Atalarına kulluk ediyorlardı. Kime itaat ediyorsan onun kulusun. Atalarına itaat ediyorlar. Kur'an onlara cevap veriyor. Buyuruyor ki ya ataları bir şeyi bilmeyen cahil kimseler olsa da mı, yanlış yolda giden kimseler olsa da mı atalarına itaat etmeye devam edecekler? Adetlere itaat edecekler, Allah'a itaat etmeyecekler. Adetlere itaat edenler, atalarının izinden gittiklerini söyleyenler, neden Allah onları yarattığı halde, bunu kabul ettikleri halde neden Allah'a itaat etmek istemiyorlar? Çünkü onlar aslında atalarının izinden de gitmezler. Ataları nasılsa ölmüştür. Nasılsa mezardan onlara kanunlar göndermemektedir. Nasılsa ataları mezardan çıkıp onlara peygamberler ve kitaplar göndermemektedir. Ataları aslında onlardan bir şey istememektedir. O yüzden onları tanrılaştırıyorlar ve sonra onların izinden gittiklerini söylüyorlardı. Allah'a her meselede kulluk yapmak istemiyorlardı. Kafalarına göre yaşamak istiyorlardı. Kimi gökteki yıldızı tanrılaştırıyordu. Neden? Çünkü yıldız ona talimat göndermiyor. Yıldız ona peygamber göndermiyor. Bazı putlar yapıyorlardı elleriyle. Onlardan yardım istiyorlardı. Onlara kulluk yapıyoruz diyorlardı. Neden? Çünkü o elleriyle yaptıkları putlar onlara kanunlar göndermiyordu. Sadece kendilerini kandırıyorlardı bu şekilde. Biz boş değiliz demek istiyorlardı. Bizim de taptığımız var. Bizim de izinden gittiğimiz var. Bizim de arkamızı dayadığımız var. Yani boşta değiliz, dinsiz değiliz, inançsız değiliz demek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle'ye onlar ortaklar koşuyorlar. Madem atalarının izinden gittiklerini söylüyorlar, o zaman onların atası Hazreti İbrahim'di. Neden Hazreti İbrahim'in izinden gitmiyorlardı da mesela birkaç göbek geriye gidiyorlar, Kusay bin Kilab'ın izinden gidiyorlardı? Neden ata olarak Kusay bin Kilab'ı kabul ediyorlar da Abdümenaf'ı kabul ediyorlar da neden Hazreti İbrahim'in soyundan gelmekle övünmelerine rağmen, biz İbrahim'in nesliyiz demelerine rağmen neden Hazreti İbrahim'in izinden gitmiyorlar? Yalan söylüyorlar. Aslında atalarının da izinden gitmiyorlar. Asıl atalar Hazreti İbrahim, ondan da evvel Hazreti Adem. Eğer ataların izinden gideceklerse o zaman Hazreti Adem'in izinden gitsinler. Fakat hep böyle demişlerdir. Allah'a kulluk yapmak istemeyenler, ona itaat etmek istemeyenler ya atalarını bahane etmişler ya gökteki yıldıza tapıyoruz demişler. Bir kısmı gökteki yıldızların dünyanın idaresinde tesiri olduğuna inanıyordu. Akıllarınca diyorlardı ki şu yıldızın görevi şudur, falan yıldızın görevi budur. Allah Azze ve Celle bunlara özel görevler vermiştir. Biz bunlardan istemeliyiz. Bunlar bizim duamızı Allah'a bildirirler. Ya da bunlara Allah güç kuvvet vermiştir. Bunlar bizim duamızı kabul ederler ve bizim isteklerimizi yerine getirirler. Halbuki bunun için ellerinde hiçbir delil yoktu. Gökteki yıldızın Allah tarafından tayin edildiğine dair ve Allah'ın ona güç ve kuvvet verdiğine dair ve onların bunların dualarını duyduğuna ve cevap verebileceğine dair, yardım edebileceğine dair ellerinde hiçbir delil mevcut değildi. Kimi yıldızları bu şekilde tanrılaştırıyor, ona kulluk ediyorum diyordu. Çünkü o çok iyi biliyordu ki o yıldız, o yıldıza kulluk ediyorum dersem kimse bana sen dinsizsin diyemez. Benim de bir dinim olmuş olur. Bazı isteklerimi ona bildiririm. Ondan yardım isterim. Fakat o bana peygamber göndermez nasılsa, kitap göndermez nasıl olsa, dolayısıyla ben ondan sonra istediğim gibi yaşayabilirim. Putperestler ister kendi eliyle yapmış olsun o putu, isterse gökteki yıldıza tapsın, isterse atalarının izinden gitsin, hepsinin böyle davranmasının sebebi budur. Özgür olma isteği, kendilerine karışmayan bir Allah isteği, her meselede kulluk yapmak istemiyorlar. Sadece şekilsel olarak bazen ellerini kaldırıp dua etmek, Allah'ın yaratıcı olduğunu söyleyerek kendilerini tatmin etmek. Biz de ateist değiliz yani. Yani biz de Allah'ı biliyoruz. Biz de dinsiz değiliz yani. Bu şekilde kendilerini bununla kandırmak istiyorlardı. Halbuki kulluk bütün hayatı içine alır. Doğumunuzdan ölümünüze kadar her meselede Allah ve Resulü ne demiş ona bakmak zorundasınız. Kulluğun hangi meseleler içine aldığını Kur'an'dan öğrenelim. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki biz onlara şeytana tapmayın dedik. Biz onlara, ey Resulüm onlara de ki şeytana ibadet etmeyin, kulluk etmeyin. Dünyada şeytana kulluk ediyorum diyerek kulluk eden pek insan yoktur. Sayıları çok azdır. Ama Kur'an bu noktaya dikkatimizi çeker. Demek ki Allah Azze ve Celle başka bir şey söylemek istiyor. Sadece şeytana bildiğimiz manada kulluk değil kastedilen, şeytana itaat kastediliyor. Şeytana kulluk etmeyin diye her millete bir peygamber gönderdik. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz her bir ümmetin içinden bir Resul, bir elçi gönderdik. Allah'a kulluk edin, başkasına kulluk etmeyin diye her bir ümmete bir peygamber gönderdik. Tağuta kulluktan kaçının diye onlara söyleyecek bir peygamber gönderdik. Tağut bazen şeytan manasına gelirse de haddi aşan, tuğyan eden, haddini bilmeyen, sınırını bilmeyen ama insan, ama şeytan, ama bir devlet, ama bir ideoloji. Tağut. Biz her bir ümmete, her bir ümmete bir peygamber gönderdik. En i'budullah. Onlara Allah'a kulluk edin desin diye. Ve veştenibu tağut. Tağuta kulluk etmeyin. Ondan kaçının, uzak durun. Ondan uzak durun desin diye. Peygamberlerin gönderiliş gayesi. İnsanların sadece Allah'a kulluk etmesini sağlamak ve tağuti sistemlere kulluk etmemelerini sağlamak. Gönderiliş gayeleri bu. Kimdir tağut? Amma bir insan, amma şeytan, amma bir sistem, amma bir ideoloji, bir devlet. Sonuçta tağut haddini bilmeyen, sınırını bilmeyen, Allah'ın dünyasında benim dediğim olur diyen, güç ve kuvveti eline aldığı zaman kulluğunu unutan, siperimden yaratıldığını unutan ve insanlara yön vermeye kalkışan, benim dediğim olur diyen, ama Firavun gibi bir devlet başkanı, ama şeytan gibi cin taifesinden, ama bir ideoloji yazan adam, sanki Allah insanları yaratmış ve başıboş bırakmış, insanlara bir kılavuz göndermemiş, ne yapacaklarını onlara öğretmemiş gibi, kendisi insanlara yön vermeye kalkan, haddini aşan, siperimden yaratıldığını unutmuş adam. Kur'an buyuruyor, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهُ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da böyle olanlara kendilerini unutturur. Siperimden yaratıldığını unutur. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olur demeye başlar. İnsan olduğunu unutur, kul olduğunu unutur. Çünkü zengindir, kodamandır. Çünkü güç ve kuvvet elindedir, devlet başkanıdır. Güç elindedir, elinde askerler vardır, polisler vardır, mal vardır, mülk vardır. İnsanlar ona kulluk yapmaktadır. Firavun ne diyordu? Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'u İslam'a davet ettiği zaman gel diyordu, Allah'a kulluk yap. Firavun diyordu ki senin milletin bana kulluk ediyor. Musa'ya ve Harun'a söylüyordu. Bunların milleti yani İsrailoğulları, Hazreti Yakub'un nesli yani, bunların milleti bize kulluk ediyor, bana kulluk ediyorken ben benim gibi iki beşere iman mı edecekmişim? Firavun milleti kendine kul yapmıştı. Bazılar bunu yanlış anladılar. Firavun'un yaratıcılık iddia ettiğini zannettiler. ne Firavun ne de Nemrut yaratıcılık iddia etmedi. Firavun der ki, Kur'an-ı Kerim onun şu sözünü bize aktarır. Dedi ki, ene rabbukumul alem, ben sizin en yüce Rabbinizim. Ben sizin, kendi toplumuna söylüyor, ene rabbukum diyor, ben sizin en yüce Rabbinizim. Bazılar bu ifadeyi yanlış anladılar ve Firavun tanrılık iddia ediyor, daha doğrusu yaratıcılık iddia ediyor, her şeyi ben yarattım demek istiyor, sizi ben yarattım demek istiyor, böyle anladılar. Halbuki dünyanın en gerizekalı insanı bile ben yarattım demez, kimse de buna inanmaz, çünkü toplumda ondan daha yaşlı insanlar var. Onlar demezler mi? Sen yokken biz vardık, sen nasıl bizi yaratmış olabilirsin? Onlar demezler mi? Denizin 5000 metre altındaki balığın rızkını sen mi veriyorsun? Toprağın içindeki böceklerin rızkını sen mi veriyorsun? Kim buna inanır? Firavun böyle bir şey söylemiyordu zaten. Ene rabbukum diyor. Ben sizin Rabbinizim. Ene rabbus semavati vel ard demiyor. Ben göklerin ve yerin Rabbıyım demiyor. Sizin Rabbinizim. Rab terbiye eden demek. Kanun koyan demek. Kanunun çıktığı merci demek. Kendisine kulluk yapılan, göndermiş olduğu kanunlarla insanları terbiye eden. Firavun bunu kastediyordu. Ben sizin Rabbinizim. Ben sizin kanun koyanınızım. Benim dediğim gibi yaşayacaksınız. Yoksa yaratıcınızım demek istemiyordu. Eğer yaratıcınızım demek istese onu öyle söyler. Ene halikukum diyebilir. Ben sizin yaratıcınızım da diyebilirdi. Öyle demiyor. Ene rabbukum diyor. Sizin Rabbinizim. Sizi idare eden benim. Bana itaat edeceksiniz. Ve işte bunu Kur'an başka bir yerde şöyle ifade ediyor. Demin de ifade ettiğim gibi Firavun dedi ki, bunların milleti, Musa'nın ve Harun'un yani aleyhisselam, bunların milleti bana kulluk ediyorken ben bunlara mı iman edeceğim? Yani Kur'an'a göre Firavunlara itaat onlara kulluk olmaktadır. İlla da ona secde etmeleri gerekmiyor. Peygamberimiz bu meseleyi bize açıklıyor. Mekke'yi fethettiği zaman kulluk nedir? İbadet nedir? Kimin kulu olmuş olursun, neyi yaparsan kime kulluk yapmış olursun? Rab kime denir? İbadet neye denir? Mekke'yi fethettiği zaman Adi bin Hatem adında birisi vardı. Ehli kitaptan Hristiyan. Esir olacağını anlayınca kaçtı gitti. Allah Resulü onun kız kardeşi Allah Resulü'nün askerleri tarafından esir alındı. Peygamberimiz o kadının bir müddet Müslümanların arasında bulunmasını istedi. Bizi bizden tanıması için, onun bunun lafına inanmaması için, çünkü o güne kadar aleyhinde konuşulmuş, Müslümanların aleyhinde çok şeyler duymuşlar bu insanlar. Onun için Efendimiz onun bir müddet aramızda kalmasını istedi ve sonra kadını serbest bıraktı. Kadın İslam'ı ve Müslümanları bizzat onlardan öğrendi, tanıdı, sonra gitti. Kardeşinin yanına, o kaçan erkek kardeşinin yanına gitti. Adi bin Hatem'in yanına. Dedi ki, gel sen de Müslüman ol. Ben Müslümanları tanıdım. Bize anlatıldığı gibi değil. Gel sen de iman et. Bunun üzerine Adi bin Hatem döndü geldi. Peygamberimizle görüşecek. Kafasına yatarsa kabul edecek, yatmazsa kabul etmeyecek, gidecek. geldi. O sırada Allah Resulü insanlara bir konuşma yapıyordu. Tevbe suresinin bir ayetini okuyordu. İttehazu ahbârehum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh. O ehli kitaptan olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar, Allah'tan başka hahamlarını ve rahiplerini, vel Mesih ibne Meryem, bir de Meryem oğlu Mesih'i, Hazreti İsa'yı Rab edindiler. Rab edindiler. Halbuki onlar da, ruhbanlar da, alimler de, bilginler de, Meryem oğlu İsa da sadece Allah'a kulluk yapmakla emrolunmuşlardı. Bu ayeti okurken Efendimiz içeriye girdi. Boynunda haç vardı. Hala Hristiyandı. Bir rivayete göre ya Muhammed diye seslendi. Henüz Müslüman değildi. O yüzden böyle konuşuyordu. Müslümanların ya Muhammed demesi caiz olmaz. Onun bir makamı var. Ya Resulallah demeleri gerekir. Ama o Müslüman değildi ve böyle seslendi. Dedi ki, biz Hristiyanlar, Yahudiler, alimlerimize, bilginlerimize, reislerimize secde etmiyorduk. Onlara kulluk yapmıyorduk. Onları Rab olarak kabul etmiyorduk. Neden Kur'an böyle söylüyor? İttehazu ahbârehum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh. Niye böyle buyuruyor? Allah'tan başka, Allah'ı bırakıp alimlerini, hahamlarını, ruhbanlarını ya da reislerini Allah'tan başka Rab edindiler. Biz onlara secde mi ediyorduk ki? Deyince Peygamberimiz buyurmuş ki, bu lazım değil. Secde etmeniz şart değil. O rahipleriniz, alimleriniz ya da başınızdaki reisleriniz Allah'ın size helal kıldıklarını haram kılıyordu, yasaklıyordu yani, ya da tersine Allah'ın haram dediğini, yasak dediğini serbest bırakıyor, helal kılıyorlardı ve siz de onlara itaat etmiyor muydunuz? Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demiyor muydunuz? Evet dedi Adi bin Hatem. Helal serbest olan, haram da yasak olan. Kimse ben size şunu haram kılıyorum demez. Ya da helal kılıyorum demez. Onu serbest bıraktıysa helal kılmış demektir. Onu yasakladıysa haram kılmış demektir. İlla da bunu ağzıyla söylemesi gerekmez. Ve her kim ki bunu yapıyorsa, Allah'ın yasakladığını, haram kıldığını serbest bırakıyorsa helal kılmış demektir. İçkinin serbest bırakılması gibi, zinanın serbest bırakılması gibi, kumarın, faizin, açık saçıklığın vesairenin serbest bırakılması gibi, Allah'ın haramının helalleştirilmesi ya da tersine Allah'ın helallerinin haramlaştırılması, serbest olması gerekenlerin yasaklanması, başınızı şurada örteceksiniz ama burada örtmeyeceksiniz. Üniformalıysanız, hakim, savcıysanız, polisseniz başınızı örtemezsiniz. Kim dedi bunu? Hakim ve savcıya Allah ayrı bir kanun mu gönderdi? Polislere ayrı bir kanun mu gönderdi? İmam Hatip'te okuyorsan başını örtebilirsin. Diğer okullarda okuyorsan, düz okullarda okuyorsan örtemezsin. Böyle bir kanunu Allah mı gönderdi? Allah'ın yasakladığı bir şeyi serbest bırakıyorlar. serbest bıraktığını, hatta emrettiğini yasaklıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte böylesi durumlar için buyuruyor ki, işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Siz onlara secde etmeyebilirsiniz ama onlar size Allah'ın yasakladıklarını serbest eder, serbest ettiklerini yasak eder ve siz de bunlara itaat ederseniz işte bu yaptığınız onlara kulluktur, ibadettir. O zaman onları Rab olarak kabul ediyorsunuz demektir. O sizin Rabbiniz olmuş olur, siz onun kulu olmuş olursunuz. Yaptığınız itaat de onlara ibadet sayılır. Bu benim açıklamam değil, Allah Resulü'nün açıklamasıdır. Bizzatihi o bu şekilde tefsir ediyor ayetim. Secde etmek gerekmez diyor. Bir insanı Rableştirmiş olmak için ona secde etmek şart değil. Bir insana kulluk yapıyor sayılmak için ona secde etmek şart değil. Ona eğilmesen de secde etmesen de kulluk, onun kulu olabilirsin. O Allah'ın emrine aykırı bir şey söylüyorsa, sen de ona bu yetkiyi veriyorsan, onu o makamda görüyorsan, onun kulluğunu kabul etmişsin demektir. İşte Allah Azze ve Celle kulluğun ne olduğunu bize açıklıyor. Kulluk bu. Demek ki secde etmek değil, namaz kılmak, oruç tutmak değil sadece. Kulluk her harekette olabilir. Birileri Allah'ın hükümlerine aykırı hükümler koyar. İnsanlar da onlara bu yetkiyi verirse onu kendisinin Rabbi gibi görüyor demektir. Ona bu kadar yetki verdiğine göre ben Allah'a değil ona itaat ediyorum demektir. Bu onu Rableştirmektir. Ondan sonra da her gün Fatiha'da İyyâke na'budu diyor. O zaman deme, madem ki Allah bir şey dediği halde başkaları başka bir şey söylüyor ve sen de onlara bu yetkiyi veriyorsun, onların o dediğini kabul ediyorsun, onları yetkili görüyorsun, o zaman neden İyyâke na'bud diyorsun, söz veriyorsun her gün, ey Rabbim yalnız sana kulluk edeceğiz, yalnız sana. O zaman yalnız sana deme. Allah Azze ve Celle bu ayeti na'buduke şeklinde gönderebilirdi. Normalde Arapçada fiil, fail, mef'ul şeklinde gelir. Sıralama o şekildedir. Bu cümlenin normal Arapça kurallara göre na'buduke şeklinde olması ve nesta'inuke şeklinde olması gerekir. Ama Allah Azze ve Celle mef'ulü öne almış, İyyâke, sonra fiili getirmiş na'bud, yani yalnız manasını vermek için mef'ulün fiile takdim edilmesi, mef'ulün fiilden evvel gelmesi ihtisas ifade eder, yalnız manasına gelir. Yani ey Rabbimiz yalnız sana kulluk edeceğiz, başkasına etmeyeceğiz manasını vermek için ayet böyle gönderilmiş. Ve her gün Fatiha'da bunu söyleyenler Allah'tan başkalarına kulluk ediyor bazıları. Allah bir şey söylüyor, başkaları başka bir şey söylüyor. O onları reddetmiyor, sizin buna hakkınız yoktur demiyor. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihim. Ey müminler, bu duruma düşmek istemeyenler, farkında olmadan Rablik iddia etmek istemiyorsanız, farkında olmadan şirke düşmek istemiyorsanız, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihim, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman başka bir şey demeyin. Peygamber bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmiş olursunuz. Ey iman ettim diyenler, böyle bir şey yaparsanız imanınızı kaybedersiniz. Kulluk yalnız Allah'a yapılmıyor yani. İnsan bazen nefsinin kulu oluyor, bazen şeytanın kulu oluyor, bazen insanların kulu oluyor. Allah Azze ve Celle insanı bütün onlara kulluktan men ediyor. Sadece bana kulluk edeceksiniz buyuruyor. Çünkü onlar sizi yaratmadı. Çünkü onlar sizin rızkınızı vermiyor. Ve çünkü onlara uyacak olursanız sizi saptırırlar. Çünkü onlar sizi Allah gibi tanıyamazlar. Çünkü onlar geleceği bilmezler. Bir kanun koyarlar, o kanunun ileride nasıl sonuçlar doğuracağını bilemezler. İnsanı bozarlar. İnsanı Allah'tan daha iyi tanıyacak olan var mı? Allah'tan daha iyi bilen var mı? Kur'an buyuruyor ve şu soruyu soruyor. E entum a'lemu em illah? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Elbette ki bu sorunun cevabı belli. Kur'an bize bunu itiraf ettirmek istiyor. Madem ki Allah daha iyi bilir diyorsunuz, o halde neden sadece ona itaat etmiyor, başkalarına itaat ediyorsunuz? İnsan Allah'a kulluk yapmayacak olursa kullara kulluk yapmak zorunda kalır. Anlattığım gibi kullar bir şey der, onlara itaat eder. Halbuki bu insanın şerefinin 5 para olmasıdır. Sen senin gibilere, etten kemikten yaratılanlara, seni yaratmamış olanlara, senin gibi bir beşer olanlara kulluk yapacak olursan şerefini kaybedersin. Ama seni yaratana kulluk edersen, seni yaratana itaat edersen, senin rızkını verene itaat edersen şerefini kaybetmezsin. Çünkü o senin yaratıcın. Çünkü o senin rızkını veren ve çünkü o her şeyi bilen, seni senden daha iyi bilen. Ona kulluk insanın yükseltir. İnsanlara kulluk insanı alçaltır. İnsan eğer yükselmek istiyorsa kullara kulluk yapmamalı. Ve eğer insan şerefini kaybetmek istemiyorsa nefsine de kulluk yapmamalı. Özgür olmak isteyenler, peygamberi kabul etmeyenler, Kur'an'ı kabul etmeyenler ya da kabul ediyor, Müslümanım da diyor, kabul ediyorum diyor, ancak hayatının hiçbir alanına Allah'ı ve peygamberi karıştırmıyor. Nasıl bir Allah'a inanıyor? Yaratan ve rızık veren bir Allah. O kadar. Hayatına karıştırmıyor Allah'ı. Ondan sonra da Müslümanım diyor. Hayatına Allah karışmıyor. Peki kimler karışıyor? İnsanlar karışıyor. Nefsi karışıyor. Nefsine itaat ediyor. Ya da şeytana itaat ediyor. İnsan illaki bir şeye itaat ediyor. Ama şuna, ama buna, ama Allah'a. İnsan özgür olamıyor. Özgürlük İslam'a göre nedir? Özgür olmak istiyorlar, öyle mi? İslam'a göre özgürlük, İslam özgürlüğe yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Nasıl ki İslam'a göre milletin tarifi bugünkü gibi değildir. Vatanın tarifi bugünkü gibi değildir. İslam millet kavramına yeni bir mana getirmiştir. Aynı dinden olanlar aynı millettendirler demiştir. Irk farkını kaldırmıştır. Aynı dinden olan aynı millettendir demiştir. Yeni bir mana getirmiştir. Aynı şekilde özgürlüğe de yeni bir mana, bir bakış açısı kazandırmıştır. Ve İslam'a göre özgürlük, insanın nefsine karşı özgür olması, şehevi arzularına karşı özgür olmasıdır. Siyasi liderler, devletler özgürlüğe nasıl bakarlar? İktisadi özgürlük, siyasi özgürlük, vatanın başka devletlerin, başka ırkların tasallutu altında olmaması, başka devletlerin hakimiyetinin olmaması, onların bayraklarının dikili olmaması, onların bakışı budur. Siyasi özgürlük, ekonomik özgürlük, bu şekilde bakıyorlar meseleye. İslam'a göre özgürlük, insan eğer nefsine karşı özgür ise özgürdür. İnsan eğer şeytana karşı özgürse özgürdür. İnsan eğer insanlara karşı özgürse o insan özgürdür. Bunlara karşı özgür olmayan, bir tek siyasi özgürlüğünü, ekonomik özgürlüğünü elde etmiş olmakla özgür sayılmamaktadır. İnsan ne zaman tam özgür olabilir? Allah'a ne kadar kul oluyorsa o kadar özgürdür. Bir meselede Allah'a itaat ediyorsa başka şeylere itaat etmekten kurtulmuş demektir. Bir zata kulluk yapınca binlerce ilahtan kurtulur. Ama bir zata kulluk yapmayınca binlercesine kulluk yapar. Nefsine kul olur. Nefsine kul olan artık binlerce şeye kul olmuş demektir. İnsan şerefli bir varlık. Nefsine kul olmamalı. İrade verilmiş insana. O yüzden insan imtihandadır. Kendisi bunu tercih edecek. İnsanlara kul olmamayı kendisi tercih edecek. Nefsine kul olmamayı kendisi tercih edecek. İradesini kullanacak ve cenneti kendisi kazanacak. Fıtraten zaten Allah'ın kuluyuz. Ama Allah'ın istediği bu değil. Bizim cüz'i irademizle kulluğu kabul etmemizi Allah bizden istemiştir. İnsan Allah'ın dışında başka şeyleri önemsediği zaman şehevi arzularını, dünyevi nimetleri, bunları önemsiyorsa önemsize önem veriyor demektir. Önemliye de önem vermeyecektir. Böyle bir insan önemliye önem vermeyen, önemsizlere önem veren insan meydana gelecektir. Çocuk gibi. Çocuk önemsiz şeylere önem verir. Mesela bir oyuncak, bir küçük top, bir bilye, bir bebek, oyuncak bir bebek. Bazen daha küçük bir şey çocuk için çok önemlidir. Hatta onun için ağlar, feryat eder. Çünkü çocuktur ve ona esirdir. Onu çok önemli bir şey zannetmektedir. Büyüdüğü zaman bunun önemsizliğini anlar ve artık onlar için ağlamaz, onlar için çalışmaz ve artık daha önemli şeylerin peşine düşer. Büyük bir insan bir bilyeyle oynar mı? Bir bilyeye önem verir mi? Bir topa önem verir mi? İşte bu insanın büyümesidir. Aynı şekilde insan eğer dünya nimetlerine çok önem veriyorsa, Dünya nimetlerine önem veriyor ama dünya hayatına önem vermiyorsa bu insan aslında hala çocuk gibidir. Dünya nimetlerini önemsemektedir. Halbuki asıl önemsemesi gereken dünya hayatıdır. Dünya hayatını değerlendirmemektedir ve dünya nimetlerine kul köle olmaktadır. Makamın önünde köledir. Makam sahiplerine kulluk yapar, zenginlere kulluk yapar, şeytana kulluk yapar, nefsine kulluk yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, her kim ki bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edecek olursa dininin üçte ikisi gider. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanın mala mülke önem vermemesini ve onların esiri olmamasını istiyor. İnsan neden zenginlere hürmet eder? Neden zenginlerin önünde iki büklüm olur? Maddenin esiri olmasaydı, maddeye sahip olan zenginlerin de esiri olmazdı. Maddeye esir olduğu için, mala mülke esir olduğu için aslında bu insan özgür bir insan değildir. Malın esiri, kadının esiri, nefsinin esiri, şan şöhretin esiri, makamın esiri. Böyle bir insan nasıl özgür olabilir? Bu yönüyle baktığınız zaman Batı medeniyetini özgür görebilir misiniz? Böyle bakarsanız Batı'yı özgür görebilir misiniz? Siyasi yönden, iktisadi yönden belki özgürlüklerini ele geçirmiş olabilirler. Amerikan eski başkanlarından birinin, müsteşarının dediği gibi, biz evet siyasi olarak, ekonomik olarak güçlüyüz, dünyanın en güçlü devletiyiz. Fakat maneviyat alanında en fakir devletiyiz ve biz bu halimizle aslında özgür bir toplum değiliz. Kendini özgür zannedenler. Bakın, Amerikan eski başkanının müsteşarı böyle ifade ediyor. Dünyanın en güçlü devletinin başkanının müsteşarı bunu açıkça itiraf ediyordu. Biz diyordu aslında esiriz. Kendimizi özgür zannediyoruz. Özgürlük anıtını dikmişler. Amerika özgürlükler ülkesi diyorlar, öyle mi? Amerika özgürlükler ülkesi. Her gün nefse uymaktan dolayı bir sürü hastalıklar, nefse uymaktan dolayı bir sürü cinayetler, nefse uymaktan dolayı insana yakışmayan bir hayat tarzı, travestilerinden homoseksüellerine kadar her türlü pisliğin olduğu bir hayat, nefse göre yaşanan bir memleket, boşananların her gün çoğaldığı, kürtajın her gün çoğaldığı, cinayetlerin her gün çoğaldığı, uyuşturucunun her gün çoğaldığı, akrabalığın kalmadığı, insanlığın kalmadığı bir memleket özgür sayılabilir mi? Her ne kadar bazı konularda özgürlük veriyor olsalar bile, konuşma hakkının verilmesi gibi, fakat toplumlar eğer nefislerinin kulu kölesi oldularsa o toplumlar özgür toplumlar sayılabilirler mi? İslam'a göre özgürlük budur. Nefsine esir olmaktan kurtulan adam özgürdür. Aklın da özgür olabilmesi yine vahye uymakla mümkündür. Vahye uymayan akıl özgür olamaz. Vahye uymayan akıl ufku genişleyemez. Geniş bir bakış açısı kazanamaz. Akıl sınırlıdır. Akıl sınırlı olduğu için her meseleyi anlayamaz. Vahiy insanın aklının anlayamayacağı meseleleri, insanın kendisinin elde edemeyeceği bilgileri insana vererek bir bakış açısı kazandırır ve böylece geniş bakmayı öğrenir. Aklın özgürleşebilmesi gene vahiyle mümkün. Aksi halde akıl nefsin baskısı altında kalacaktır. Eğer vahiy ona hükmetmiyorsa, vahyin tesiri altında değilse, vahye bağlı değilse, Rabbim ne diyorsa öyle demiyorsa, vahye bağlı olmayan akıl nefsin esiri olacak. Vahye itaat etmeyen akıl insanların tesiri altında kalacak. Vahye uymayan akıl çağın tesiri altında kalacak. Ve bu durumda bu akıl artık özgür bir akıl sayılamaz. Bu artık özgür değildir. Kendini özgür zannediyor olabilir. Her şeyi söylemeyi özgürlük zannedebilir. Halbuki her şeyi söylemek, her şeyi yapmak özgürlük değildir. İnsanın nefsine uymasıdır. Nefsinin esiri olmasıdır. İnsan her alanda bazı kurallara muhtaç değil midir? Yolda giderken bile bir sürü kurallar var. Yolda giderken yolun ortasından gidemiyorsunuz. Kaldırımdan gitmeniz gerekiyor. Yol araçlar için. İnsanlar kaldırımda yürümesi gerekiyor. Kırmızı ışık yandığı zaman araçların durması gerekiyor. Hayatın her alanında kurallar yok mudur? Okulda okumanın kuralları yok mudur? Bir iş yerinde kurallar yok mudur? Neden insanlar o meselelerde özgürlük iddiasında bulunmuyorlar da neden Allah'a karşı özgür olmak istiyorlar? Allah'a karşı özgürlük olur mu? İnsan ne kadar özgür olabilir? Nefsine karşı özgür olursa birçok bağlarından kurtulmuş olur. İnsanlara karşı özgür olursa onlardan kurtulmuş olur. Şeytana karşı özgürlüğünü elde edebilirse özgür olabileceği son noktaya gelmiş olur. Allah'a karşı özgürlük olmaz. Kur'an buyuruyor: "Eyahsabul insanu en yutrake suda?" İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan başıboş olamaz. Dünyada, kainatta başıboş olan bir şey söyleyin. Mikrop mu başıboş? Arılar mı? Kuşlar mı? Balıklar mı? Yıldızlar mı? Başıboş olan bir şey söyleyin. Allah'a itaat etmeyen bir şey söyleyin. Hiçbir şey başıboş değil de Allah'ın halifem dediği varlık, insan nasıl başıboş olabilir? Yeryüzünde tam özgürlük Allah'a mahsustur. Kainatta mutlak özgürlük ona aittir. İnsan tam özgür olamaz. Olabileceği en son özgürlük, Allah'a ne kadar kul ise o kadar başka şeylere kulluktan kurtulur, o kadar özgürlüğüne kavuşmuş olur. Demek ki insanın gelebileceği en son özgürlük Allah'a kulluk ile olabilir. Onun dışında insan ondan öte bir özgürlüğe sahip olamaz. Son zamanlarda mesela özgürlük adına bazı meseleler gündeme geldi. Genç kızların, erkeklerin, üniversitelilerin aynı evde birlikte kalmasının özgürlük olduğu söylenildi. Artık geçmişte insanların utandıkları şeyler utanılmayan bir şey durumuna geldi. Eskiden birisi böyle bir şey yapıyor olsaydı utanırdı, saklardı, gizlerdi. Artık doğruyu savunanlar korkak olduklarından, bir memleketin Bir memleketin doğruyu savunanları cesaretsiz olursa hayasızları cesaret kazanır ve onlar rahat rahat konuşmaya başlar ve ayıpları o ayıplarıyla övünürler ve kimsenin onlara karışamayacağını iddia etmeye başlarlar. Bir memleketten hakikati savunanlar eğer cesur olmazlarsa meydan hayasızlara kalır ve her türlü terbiyesizlik, hayasızlık özgürlük namına savunulur hale geliyor. Hakikati savunanlar cesaretsiz olduğu için bu böyle. Terbiyesizlikler, hayasızlıklar, dün namussuzluk olarak kabul edilen şeyler, Kur'an tarafından haram kılınan şeyler, Müslümanların cesaretsizliği yüzünden, özgürlüklerini kaybetmeleri yüzünden, artık konuşmamaları yüzünden o terbiyesizlikler savunulur hale geliyor. Birisi peygamberimize gelip bir genç, ya Resulallah demişti, bana izin ver zina edeyim. Etrafındakiler ne biçim konuşuyorsun dediler. Genci dövmeye kalkıştılar. Efendimiz buyurdu ki durun. Dedi ki ey genç, anan var mı? Var ya Resulallah. Ananla başkalarının zina etmesini ister misin? Bacın var mı? Var ya Resulallah. Bacınla başkalarının zina etmesini ister misin? Olur mu ya Resulallah dedi. Herkesin namusu da öyle dedi Allah Resulü. Bir tek senin namusun kıymetli değil. Herkesin namusu kıymetli. Ve genç hatasını anladı. Böyle bir özgürlüğün olamayacağını anladı. Allah Resulü de kendisine dua etti. Ve genç o şekilde oradan uzaklaştı. O günahtan vazgeçerek uzaklaştı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde eğitti ve özgürlüğün sınırının olduğunu ona söyledi ve Allah'ın çizmiş olduğu sınır insan olmanın da sınırıdır. O sınıra uymazsan insanlığını da kaybedersin. İnsan özgür olmak istiyorsa şehvetine karşı özgür olmalı. Arzularını yenebilmeli. Çocuk gibi şehvetlerinin peşine düşmemeli. Önemsiz şeylere önem vermemeli. Şehevi arzularına esir olanlar kendilerini özgür zannediyor olabilirler. Bu özgürlük değil. İnsan Rabbine kulluk yaparken bundan bir lezzet duymalı. Eğer Rabbinin makamını takdir ediyorsa lezzet alır. Rabbinin makamını takdir etmeli. Rabbimizin bir makamı var. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Eğer Allah'ı takdir etselerdi ona kulluktan kaçınmazlardı. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Onun makamını anlayamadılar. Bütün mahlukatın ona secde ettiğini anlayamadılar. Ve Allah'a kulluk onlara zor geldi. Kainata baksalardı, kainatta Allah'ın kudretini, ilmini, sanatını, rahmetini görselerdi, onun sonsuz kudretini görselerdi, ona secde etmekten zorsunmazlardı, tembellik yapmazlardı. Hatta Allah secde edin demeseydi bile onlar yine secde ederlerdi. Çünkü Allah layıktı. Allah'ın layık olduğunu anlayamadılar, onu hakkıyla takdir edemediler. Kulluğun kölelikten bir farkı var. Köle de itaat eder, kul da itaat eder. Köle istemeden de olsa itaat eder, nefret duyarak da itaat eder. Teslimiyet iç aleminde teslimiyet göstermez, ama karşı koyamadığı için sevmediği halde, nefret ettiği halde itaat eder. Ama kul böyle değildir. Severek itaat eder. Sevmiyorsa kulluk yoktur. Allah'ı sevmeden Allah'a itaat eden Allah'ın kulu değildir. Ya da Allah'ı sevdiği halde ona itaat etmeyen, o da Allah'ın kulu değildir. Kulluğun gerçekleşmesi için hem sevmesi lazımdır, hem de itaat etmesi lazımdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbini arıyordu ve yıldızı gördü. Haze Rabbi dedi. Rabbim bu. Putperest, yıldızperest bir toplumda yaşıyordu. Babası da putların bekçisiydi. Gökteki o yıldızları temsilen heykeller yapmışlardı. Çünkü o yıldızları geceleyin görseler bile gündüzleyin göremiyorlardı. O yüzden onları temsilen heykeller yapıyorlar ve gündüzleyin onlardan yardım istiyorlardı. Hazreti İbrahim onların çocuğu, yıldızı görünce "Haza Rabbi" dedi. "Rabbim bu." Yani "Ehaza Rabbi?" "Rabbim bu mu?" Çünkü peygamberler peygamber olmadan evvel de müşrik olmazlar. Hiçbir zaman şirke düşmezler. Bir insan dağ başında bile kalsa, hiç peygamber ve kitap bilmese, İslam kendisine ulaşmamış olsa bile, fetret devri insanı olsa, önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş ve yeni bir peygamber henüz gelmemiş, fetret devri ara dönem insanı olsa bile yine de Allah'a şirk koşmamakla mükelleftir. Çünkü insan kainata baktığı zaman aklıyla bu kainatın sahibinin bir tane olduğunu anlayabilir. Çünkü kainatta bir düzen vardır, intizam vardır. Bu düzen ve intizama baktığında bir ilahın olduğunu anlayabilir. Bu açıklamayı yapmamın sebebi şu: Hazreti İbrahim'in "Haza Rabbi" demesi, "Rabbim bu." Bunun tevile ihtiyacı var. Buna bir tevil gerekiyor. Yoksa bir peygamber çocukken bile Allah'a şirk koşmaz. Eğer olduğu gibi alacak olursak, o anda Hazreti İbrahim'in müşrik olduğunu kabul etmemiz gerekir. Böyle bir şey bir peygamber için caiz olmaz. Peygamberler peygamber olmadan evvel de Allah'a şirk koşmamışlardır. Ve "Haza Rabbi" yani "Ehaza Rabbi" gibi Araplar soru edatını kullanmadan bazen ses tonuyla soruya çevirirler. Mesela "Haza kalem" dese, "Bu kalem yani bu kalem mi" derken "Ehaza kalem" diyeceğine "Haza kalem" gibi soru ses tonuyla soruya çevirir. İbrahim Aleyhisselam'ın dediğini öyle anlamak daha doğru olur. "Ehaza Rabbi" manasında "Rabbim bu mu?" Ve sonra yıldız kayboldu. Felemme efel, yıldız kaybolunca İbrahim Aleyhisselam dedi ki "Gâle lâ uhibbul afilîn." "Ben batanları sevmem" dedi. Batanları sevmem. Demek ki insan Rabbini sevmelidir. "Lâ uhib" demesi, "ben sevmem" demesi, insanın kulluk yapmış olduğu zatı sevmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim buyurur ki "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni." De ki "eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun." Allah'ı seviyorsanız, demek Allah sevilmelidir. Çünkü Allah kullarını sevmektedir ve çünkü Allah sevilmeye layık olan sıfatlara sahiptir. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Demek ki Allah sevilebilir. Cehmiye mezhebi ve aynı görüşte olan bu meselede Mutezile, kulun Rabbini sevemeyeceğini, Allah'ın da kulunu sevemeyeceğini iddia eder. Bu gibi ayetler de şöyle yorumlar bu mezhepler: Allah'ın kulunu sevmesi, onu bağışlaması ve ona mükafat vermesi, cennetini vermesi demektir. Yoksa Allah başka bir varlıktır, insan başka bir varlıktır. Dolayısıyla Allah'ın kulunu sevmesi düşünülemez derler. Kulun da Allah'ı sevmesi mümkün değildir dediler. Kulun Allah'ı sevmesiyle ilgili ayetler ve hadisler, Allah'ın vereceği mükafatı sevmesi, onun rahmetinin sevmesi, onun bağışlamasını sevmesi manasındadır dediler. Halbuki ehli sünnete göre kul Rabbini sevebilir, Allah da kulunu sever. El-Vedud Allah'ın kullarını sevdiğini gösterir. Allah'ın isimlerindendir ve Allah Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah'ın kullarını sevdiğini ifade etmektedir. O halde biz neden böyle yorumlara gidelim ki? Allah Azze ve Celle açıkça Allah kullarını sever diyor. Allah muhsin olanları, iyi iş yapanları, hayırlı iş yapanları sever buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın kullarını sevmeyeceğine dair elimizde bir delil olmadığına göre neden Allah kullarını sevmez diyelim? Allah kulunu sever. Kul da Rabbini sevmeli. Bizzat Rabbin zatını, Rabbinin zatını, onun cennetini değil, onun rahmetini değil, onun zatını sevmeli. Cennet sonra, onun rahmeti sonra, ama öncelikle Allah'ın zatını sevmeli. Çünkü Allah sonsuz ilim sahibidir ve insan ilim sahibini sever. Sonsuz kudret sahibidir, insan kudretli olanları sever. Allah sonsuz rahmet sahibidir, insan merhametlileri sever. Allah'ın tüm sıfatları sonsuzdur, kamildir, eksiği yoktur. İnsan eksiksiz olanı sever ve Allah eksiksizdir. Onun için kul Rabbinin zatını sevmeli, severek ibadet etmelidir. Eğer sadece korkarak kulluk yaparsa, korktuğu için kulluk yaparsa, o zaman bunun kölelikten farkı ne? Köle de efendisine itaat ediyor ama korkusundan ne diyor? Asker komutanına itaat ediyor, belki de içinden küfrederek itaat ediyor. O zaman kulun Rabbine olan kulluğu, kulluğun bunlardan farkı ne olur ki? Bundan farklı olması için kul Rabbini severek Rabbine kulluk yapmalı. Yani kullukta sevgi önemli bir şarttır. Bunun gibi bir de bilgi. Kul Rabbini bilerek ona kulluk yapmalı. Bilmeden kulluk yapacak olursa bu makbul değildir. Atalarından gelmiş bir din atalarının izinden gidiyor. Atalarının izinden gittiği için, ataları Müslüman olduğu için, anası babası Müslüman olduğu için Müslüman olan, Allah'ın istediği bu değildir. Kendinin düşünmesi, kendinin düşünmesi ve hakikate ulaşması Allah'ın istediği budur. İnne fi halqis semawati vel ard ve ihtilafi leyli ven nehar le ayatin li ulil albab. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün ard arda gelmesinde temiz akıl sahipleri için deliller vardır. Temiz akıl sahipleri, aklını kirletmemiş olanlar. şehvetlerle, şeytani bir takım vesveselerle aklını insanların ortaya koyduğu ideolojilerle kirletmemiş olanlar, onlara deliller var. Göklerin ve yerin yaratılması onlara bir delildir. Onlar gece ve gündüzün ard arda gelmesini düşünürler. Ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yaratılması konusunda tefekkür ederler. Ve sonra derler ki Rabbena mâ halakte hâze bâtile. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmış olamazsın. Subhanek, sen boş iş yapmaktan münezzehsin. Sen bunları boşuna yaratmış olamazsın. Mutlaka bir maksat için yaratmışsındır. Böyle söylerler. Allah Azze ve Celle düşünmemizi istiyor. Düşünerek iman etmemizi istiyor. Anamız babamız Müslüman olduğu için değil, bilgiyle iman etmemizi istiyor. Düşünmeyle iman etmemizi istiyor. Bilgi olmadan imanın tam olamayacağını ifade ediyor. Fatır suresinde buyurur ki innema yahşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan kimler korkar? Alim olanlar korkar buyuruyor. Fatır suresinde Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar. Hangi alanda alim olursa olsun, ister tıp, ister kimya, ister biyoloji, ister astronomi, ister İslami ilimler, hangi alanda alim olursa olsun Allah'ın ilmini görür ve Allah'ın ilmini gördüğü zaman ondan korkar. Hem sever hem korkar. Hem sevgi olacak dedim, hem de bilgiyle iman edecek, hem de korkacak. Korku da lazım. Kullukta bunların hepsi birleşir. Kul hem bilerek itaat edendir, Rabbinin makamını anlamıştır, hem severek itaat edendir, Rabbinin sıfatlarını anlamıştır ve onu sevmiştir, hem de korkarak kulluk yapandır. Çünkü Allah korkulmaya layık olandır. Eğer korkmazsa kulluğu tamamlanmaz. O zaman özgürlüğü yanlış anlayabilir. Korkmayacak olursa Yahudiler gibi olmaya başlar. Yahudiler ne dediler? Nahnu ebnaullah. Biz Allah'ın oğullarıyız. Ve ehibbâ'u. Ve Allah'ın sevgilileriyiz. Bize ateş dokunmaz. Allah bizi cehennemine koymaz. Cehenneme koysa bile 7 gün koyar, bir haftadan fazla cehennemde kalmayız diyorlardı. Halbuki bunun için ellerinde hiçbir delil yok. Sadece sevilen bir Allah insanın tam ve kamil bir kul olmasına yetmez. Hem korkması da lazım. Sadece seversem, korkmayacak olursa o zaman haramları çiğneyebilir, haramlara düşebilir. Hristiyanlık İslam'ın Allah anlayışını kabul etmiyor ve diyor ki Müslümanların Allah anlayışı korkulan bir Allah, sanki elinde bir kılıç, Allah'ın ilahi bir kılıç ve her an kullarının başına indirecek. Böyle bir Allah, İslam'ın Allah'ı korkulan bir Allah. Halbuki bizim Allah'ımız korkulmayan, sevilen bir Allah dediler. Evet, İslam'a göre Allah hem sevilir hem de korkulur. Kur'an açıkça ifade ediyor. Onlardan korkmayın. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Ve khafun in kuntum mu'min. Eğer müminseniz, ama mümin değilseniz onlardan korkabilirsiniz. Eğer müminseniz Ve la tahafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin. Yalnız benden korkun. Allah Azze ve Celle korkulmasını emrediyor. Korkulmasını emrediyor. Dolayısıyla insan Rabbinden korkarak ona kulluk etmeli. Korkmayanlar Rablerine her alanda kulluk yapamazlar. Ve ibadetler onlara zor gelir. Sevmiyorsa ve korkmuyorsa, ya da yalnız seviyorsa korkmuyorsa, ya da yalnız korkuyorsa ama sevmiyorsa, ona kulluk zor gelir. İbadet zor gelir ve haramlardan kaçınmak ona zor gelir. Halbuki böyle olmayanlar, Allah'ı seven ve Allah'tan korkanlara ibadetler kolay, haramları terk etmekte kolay gelir, kulluk ona kolaylaşır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor: فَأَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Bir kimse ki verdi, vermesi gerekeni verdi ve Allah'tan sakındı, korktu, Allah'a karşı gelmekten korktu ve hüsnayı tasdik etti, ahirete iman etti, biz ona kolayı kolaylaştırırız. Kolayı kolaylaştırırız. Ama ve emme men bakhila ve istagna ve kezzebe bil husna. Ama bir kimse ki vermedi, cimrilik gösterdi ve ahireti de inkar etti, biz buna fesenuyessiruhu lil usra, zor olanı kolaylaştırırız. Muttaki olanlara, Allah'tan korkanlara, Allah için vermesi gerekeni verenlere, zekatını verenlere, kulluğunu yapanlara, ahireti tasdik edenlere biz kolayı kolaylaştırırız. Yani farzları, Allah'a kulluk etmeyi yani kolaylaştırırız. Haramlardan kaçınmayı kolaylaştırırız. Öbürlerine gelince, cimrilik yapan, vermeyen, Allah'a kulluk yapmayan, ahireti de inkar edenlere gelince, biz onlara zoru yani haramları kolaylaştırırız. Biz onlara farzları yapmayı kolaylaştırırız. Farzları terk etmeyi kolaylaştırırız. Yani aslında denilmek isteniliyor ki Allah'ın emirleri kolaydır, farzlar kolaydır, ama eğer insana zor geliyorsa kendinden kaynaklanmaktadır, cimrilik yapmaktadır, Allah'tan sakınmamaktadır, ahirete iman etmemektedir. O yüzden farzlar ona kolay gelmiyor, zor geliyor. O yüzden ona haramları terk etmek zor geliyor. Bu Allah'ın ona bir cezasıdır. Yani kulluk yapmak kolaydır deniliyor, farzları yapmak aslında kolaydır deniliyor. Biz iyilere, muttaki olanlara kolayı kolaylaştırırız. Yani demek İslam kolaydır, İslam'ı onlara kolaylaştırırız ve öbürlerine ise zoru kolaylaştırırız. Yani kötü hayatı, nefse uygun hayatı, çirkef dolu bir hayatı, iğrenç bir hayatı kolaylaştırırız. Haramlar onlara kolay gelir. Demek ki İslam'a göre farzlar aslında kolay, haramlar aslında zor. Ama insan nefsine kulluk yapmaya başlayınca farzlar kendisine zor geliyor, haramlar kendisine kolay gelmeye başlıyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a kulluğun insana ne kazandırdığını bir misalle açıklayayım ve konuşmayı bitireyim. Kulluk insana ne kazandırıyor? Asr-ı Saadet'e bir bakalım. Asr-ı Saadet, kulluğun en güzel şekilde ortaya konulduğu dönem. Bir peygamberin gönderildiği dönem kulluğun yeryüzünde en mükemmel şekilde yapıldığı dönemdir. Taze imanın olduğu dönemlerde iman bazen eskir, tazelenmesi gerekir. Peygamberlerin gönderildiği dönemler imanın tazelendiği dönemlerdir. Ve işte o dönemlerde kullukta mükemmel yakalanır. Sahabenin kulluğunun mükemmel olması, peygamberimizin varlığının da tesiri çok bunda. Aynı zamanda yeni bir dava, yeni bir din ortaya çıkıyor. Taze bir iman meydana geliyor. O taze imanın olduğu dönemlerde kulluk insanlara kolay geliyor ve mükemmel bir kulluğa ulaşmak mümkün oluyor. O mükemmel kullar asr-ı saadetin Müslümanları, Efendimizin talebeleri. Onlar secde yapmaktan zevk alıyor, usanmıyor, sabahlara kadar secde ediyor, usanmıyor. Ya Resulallah diyorlar diye, sen zaten cennetliksin, bu kadar kulluk yapmana, geceleri sabahlara kadar namaz kılıyorsun. Ne gerek var ya Resulallah, bu kadar ibadete ne gerek var, sen zaten cennetliksin. Efendimiz buyuruyordu ki, şükreden bir kul da mı olmayayım? Evet, cennetliyim. Rabbim bana bu makamı verdi. Ama ben şükreden bir kul da mı olmayayım? Rabbim layık olduğu için ben ona secde ediyorum. Ve ben ona yaklaşmak için ona secde ediyorum. Ve ben onu sevdiğim için ona secde ediyorum. Ve ben ona bana verdiği şeref için, şükretmek için secde ediyorum. İslam'ın bakışı. Neden kulluk yapılır? Kulluğun yapılmasının sebebi buymuş demek ki. Şükretmek. Şükretmek. Şükreden bir kul da mı olmayayım? Böyle söylüyordu Allah Resulü. Onun talebeleri de aynı şekilde. Bir gün İslam orduları Şam'a doğru yaklaşıyorlar, Suriye'ye doğru. Ve Heraklius'un orduları mağlup oluyor. Bütün savaşlarda mağlup oluyorlar. Heraklius komutanlarını topladı, istişare yapmak için ve dedi ki, neden hep sizler mağlup oluyorsunuz? Neden? Siz mi çoksunuz, Müslümanlar mı çok? Biz daha çoğuz dediler. Sizin atlarınız, develeriniz mi çok? Yoksa Müslümanlarınki mi çok? Bizimki daha çok dediler. Peki dedi, o halde neden hep siz mağlup oluyorsunuz? Dedi ki komutanlardan birisi, çünkü dedi biz her türlü günaha girmekteyiz. Faiz yeriz, zina ederiz. İyiliği emretmeyiz, kötülüklere engel olmayız. Onlar ise namaz kılarlar. Onlar faiz yemezler, zina etmezler. Onlar Allah'a itaat ederler, peygamberlerine itaat ederler. Onlar böyleler, biz böyleyiz. Onlar şöyleler, biz böyleyiz. Saydı, Müslümanlarda olan vasıfları saydı, kendilerinde olmayan vasıfları söyledi. Bunları duyunca Heraklius dedi ki, haklısın, biz böyleyken elbette ki onların bizi yenmesi gayet normal. Onlar kulluk yapıyorlar, biz nefsimize kulluk yapıyoruz, onlar Allah'a kulluk yapıyorlar. O zaman toplumun bünyesi kuvvetli oluyor. Bir toplum Allah'a kulluk yaptığı zaman güçlü olur. Bir başka örnek, İslam orduları yine Şam'a doğru yaklaşınca, Ürdün taraflarına doğru gelince bir rahip birkaç tane casus ayarladı, Arap casus, Hristiyan. Onları Müslümanların arasına gönderdi. Gidin dedi, şu Müslümanları bir inceleyin. Bunlar nasıl hep galip geliyorlar? Bunların galip gelmesinin sırrı nedir? Şu Müslümanların arasında bulunun, onlar gibi davranın, onların hayatını öğrenin, gelin bana anlatın. Gittiler, geldiler. Ne gördünüz dedi rahip, Hristiyan alimi. Dediler ki, sabahlara kadar namaz kılıyorlar, güzel kılıç kullanıyorlar, az yemek yiyorlar, güzel ata biniyorlar, daima Kur'an okuyorlar. O kadar okuyorlar ki yanındaki bir insanla konuşamazsın bile, sesini ona işittiremezsin. O kadar Kur'an okuyorlar ki yanındaki insanla konuşsan senin sesini duymaz. Bünyeleri zayıf fakat çok iyi kılıç kullanıyorlar, ata iyi biniyorlar ve Allah'a kulluk yapıyorlar. Alınları ve dizleri nasırlaşmış, secde etmekten nasırlaşmış olan bir toplum gördük. Allah'a kulluk yapanlar böyle tarihe geçtiler. Güçlü bir bünye meydana geldi, güçlü bir devlet meydana geldi. Allah Azze ve Celle bunlara fetihler nasip etti. Peygamberimizin hayatında son 3 yıl içerisinde 3-4 tane Türkiye büyüklüğündeki Arabistan yarımadası fethedildi. Yalnız Mekke fethedilmedi, yalnız Taif fethedilmedi. Bütün Arabistan yarımadasını bu Allah'a kul olan, başkalarına kul olmayanlar kısa bir zamanda fethettiler. Allah'ın izniyle Allah bunlara böyle yardımda bulundu. Biz ne zaman nefsimize kul olmaya başladıysak kaybettik. Ne zaman insanların dediği gibi yaşamaya başladıysak toplum zayıfladı, devlet zayıfladı. Gençliğimizi kaybetmeye başladık. Özgür olmak istediler. Bizi özgürlükle aldattılar. Özgür olacaksınız dediler. Nefsimize kul yaptılar. Osmanlı'yı özgürlük diyerek yıktılar. İttihat Terakkiler Osmanlı'yı yıkarken özgürlük dediler. Meğer özgürlük dedikleri şey insanın nefsine kul olmasıymış. Avrupa'ya kullukmuş. Avrupa'nın kanunlarını almakmış. Bu onlara göre özgür olmakmış. Hep bu şekilde aldattılar. Özgürlük dediler. Bu sihirli kelimeyi kullandılar. Kur'an'ın ifadesiyle zuhruf-el kavl, yaldızlı sözler. Bu yaldızlı sözlerle insanları aldattılar ve nefislerinin kulu kölesi durumuna getirdiler. Kıymetli kardeşlerim, şimdi yeniden sadece Allah'a kul olan ve özgürlüğü böyle anlayan, Allah'a kul olmayı özgürlük olarak anlayan, nefsine kul olmaktan kurtulan, insanlara kul olmaktan kurtulan bir nesil meydana getirmenin zamanıdır. Böyle bir nesil için mücadele etmenin zamanıdır. Özgürlük Allah'a kul olmaktadır. Ne kadar kul iseniz o kadar özgürsünüz diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Sabrınızdan dolayı Allah razı olsun. Allah rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.